Ayrım 4.
Batı, Bosna karşısında start alırken bir sanatçı klip çekimleri için start vermeye başladı. İngilizce sözcük kullanmak in, herkesin anladığı ama havası olmayan bildiğimiz Türkçe'yi kullanmak out oldu. Gazetelerde breakfast artı lunch eşittir brunch biçiminde ilanlar görülmeye başladı. Kaç yıllık sanatçılar The Best Of albümleri çıkarmaya, TRT sunucuları kumülatif anlamda puan artışından söz etmeye başladılar. Haber bültenlerinde şimdi enforme edilen bilgilerle donatıldık. Bu da yetmedi, kimi şarkıcılar işi too late diye Türk kaşığıyla Amerikan nanesi yemeye karar vardırdı. İçinde yabancı sözcük bulunan tümceler kurmak, kültürel anlamda sınıf atlama anlamına geleli biri, bunun gülünç örnekleri çoğaldı. Biri yan profilden daha iyi resim verdiğini söylerken öteki konserlerindeki full dolu solanları anlattı. Futbolcu Tanju'nun eşi, kocasının ne kadar duygulu olduğunu vurgulamak için o aldığı zaman siz de otomatikman olarak ağlıyorsunuz derken, Zeynep Tunuslu çocuğuna ne kadar ilgi gösterdiğini belirtmek için bütün full konsantremi çocuğuma veriyorum gibi sözler etmeye başladı. Hızla gündem zaplarken yeni haber formatları kullanıldı. Haydi bakalım, playliyoruz dedi sunucular. Birileri stand-up yaptı, başka birileri asiste etti, rekordlara geçsin diye spesifik konular konuşuldu. Background'ı olan kişiler worker olarak çeşitli tendanslardan hero'lar yarattılar. Bir çikolata reklamındaki ihtiyar Milka'nızı ve başınızı serin tutun okey diyebildi suratımıza sırıtıp, bir başkası bir de aramasını görsen diye Nescafe'nin yani kahve çekirdeği zarının reklamını yaptı. Biz cahiliz ya, kokunun duyulabildiğini biliriz ancak aroma olunca görülebilirmiş demek diye düşüneceğiz. Şimdilerde iş iyice çığırından çıktı. Artık İngilizce sözcük kullanmak yetmiyor. Türkiye'de tolkamayan insanlara talk show yaptırıldığı sürece ben tolkabilen insanları, Cem Özer diye tümceler kuruluyor. Bu da yetmiyor. Türkçe-İngilizce karışımı sözler ve sözcükler oluşturuluyor. Herald yani şaka yoldu, neredeyse sevimli bir başlangıç olarak kaldı. Açılan bu yoldan daha sonra neler geçti? Dokunmatik çamaşır makinelerini kimse yadırgamayınca arkadan anti leke sistemi geldi, şakamatik geldi, eko paket geldi. Güncel yetmediği gibi aktüel de yetmedi. Güncellektüel diye yeni melezlemelere gidildi. Süpristan öyküleri uydurulmaya başlandı. Mafyamatik icat edildi, düzen bozuldu. Zıp çıktı bir sunucu, ne sunuyorsa Okan Bayülgen, bu kadar telefonla konuşmak herhalde çıldıratif bir durum demeye bile cesaret edebildi. Küstahlığın ve haddini bilmezliğin kapıları bir kez aralanınca nerede durulacağı kestirilemiyor. Yabancı sözcüklerle yabancı sözcükleri eşleştirip yenilerini oluşturmak gibi beceriler de sergilenmeye başlandı. Dil konusunda uzmandırlar. Eloğlu'nun magazin sözcüğüyle mega sözcüğünü çiftleştirip magazin diye bir sözcük yapmak da onlara düşer. İngilizce tele ile Fransızca voley'i birleştirip tele voley diye bir sözcük yapmak da, Dolce Vita filmindeki sosyete fotoğrafçısının adından gelen paparazzi ile spor sözcüğünü evlendirip sporazzi diye bir sözcük yapmak da onların işi. Türkçe olmasın da ne olursa olsun, bu akıl almaz yetenekler yalnızca Türkçe'ye ısınamıyor, Osmanlı atalarının yolunda onlardan daha büyük bir hızla ilerliyorlar, yollar açık olmasın. Kurtlu bakla kör alıcı. İngilizlerin ucuz mal alacak kadar zengin değilim sözünü duymuşsunuzdur. Malı ucuzlatmanın bizde bilinen biricik yolu kaliteyi düşürmektir. Kalitesizliğe razıysanız ucuz mal çok, ucuzluk nerede, ne ucuzluyor ki diyorsanız hemen yanıtlayabilirim, habercilik. Kaliteden ödün üstüne ödün verilince televizyon, radyo ve gazete haberciliği epeyce ucuzladı. Şimdi eskiye göre daha çok alıcısı çıkıyor, ancak bu çokluk kurtlu baklanın kör alıcısı olur atasözünün anlam alanını genişletmekten başka bir işe yaramıyor. Birçok televizyon kanalı ana haber bültenlerini kendi yaygınlaştırdıkları sözcüklerle söylersek şova ya da piyasa işi ucuz para dilere dökmekte kararlı. Az sonra çığlığıyla ilginç görüntüler eşliğinde haber başlıkları okunuyor ya rezalet burada başlıyor. Nejat Uygur'un bu arada devreye girip bu işe dur demesi gerekiyor. Çünkü televizyon habercileri komiklik yapacağım derken Nejat Uygur'un ekmeğini elinden alacakmış gibi görünmekte. Hep gele attık altyazısı haberin sunumu demek oluyor. Bir erkek sesi cazgır çığırtkanlığıyla haberin özetini duyuruyor. Bu ayıp bize yeter. Milli oyunumuz tavlada cümle aleme rezil olduk. Bir Alman gelip 4 milyar lirayı alıp gitti. Az sonra bağırtıları arasında bu özeti en az 5 kez dinledikten sonra sıra haberin kendisine geliyor. Parodi çekimi için gerekli ön hazırlıklar bitirilmiş. Masalara karşılıklı oturmuş tavla oynayan adamlar görüyorsunuz. Fon müziği olarak çok isabetli bir seçimle Mir Kelam'ın tavla parçası duyuluyor ve tavla oynayanların iç sesleri. Kimi hayat pahalılığından yakınıyor, kimi enflasyondan, kimi kaynanasından haber neymiş? Bir Alman tavlacı Türk takımını yenmiş. Haber programını hazırlayanlar koltukları kabara kabara izliyorlardır eserlerini, buluşlarıyla gurur duyuyorlardır. Nasıl buldum ama diye düşünüyordur. Bu ayıp bize yeter sloganını bulan. Kim akıl edebilirdi bir tavla yenilgisini böyle can alıcı bir haber sloganıyla sunmayı? Aferin bana. Bir başkası maganda sözcüğünün anlamını araştırmak için üşenmeyip İsrail'e kadar gitmiş. Zafer parıltıları saçan gözleriyle ve başarısından duyduğu sevinci gizlemeye gerek duymadan kameraya bakarak ben feşmekan filan haber Tel Aviv diye gururlu bir bitiriş anonsu yapıyor. Mick Jagger'ın güzel eşi Jerry Hall İstanbul'a gelip bir defilede mankenlik mi yapmış, haber başlığı hazır. İçimizi ısıttı. Can alıcı, daha da önemlisi reyting artırıcı haberler bulmak için nasıl yırtındıklarını görünce insanın içini acıma ile ayıplama arasında kolay adlandırılamaz garip duygular kaplıyor. Şimdi karşınıza Buzu Cehennem'de haber ekibinden arkadaşlarımızın ölümle verdikleri savaşı getiriyoruz gibi bir duyuru, kim bilir ne biçim bir abartma örneği daha izleyeceğiz çağrışımından başkasını pek yapmıyor. Çünkü az önce bir folklor oyuncusunun başörtüsünün ucunun yanmasını şu sözler eşliğinde izlemiş oluyorsunuz. Çayda çıra oynayan kız öğrenci az kalsın çıra gibi yanıyordu. Hiç mi ciddi haber izlemiyoruz diye soranlara aynı günün ciddi haberlerinden iki örnek. 22 Ocak 1996. İç politikayı merak ediyorsunuz ya, işte politik haberler. Mesut Yılmaz, gümüş suyundaki berberinde nasıl tıraş oldu? Saçlar şampuanla güzelce yıkandı, önce sağ, sonra sol taraf kesildi, kulak ortaya çıkarıldı. Bu arada Mesut Yılmaz'ın saçlarının üst tarafının biraz açılmış olduğu görüldü. Aynı gün Tansu Çiller'in ne yaptığını merak etmiyor musunuz? Bir televizyon kanalının görevi sizi aydınlatmaktır. Her kanal bu görevini, görevin gerektirdiği inceliklere özen göstererek yerine getirmektedir. Gönlünüz rahat olsun. Tansu Çiller o gün teravih namazı kılmıştır. Botlarını çıkarmak için eğildiğinde duvara dayanmak zorunda kalmıştır. Bu da onun koalisyon kurma çalışmalarından ne kadar yorulduğunu göstermektedir. Sonra mavi çiçekli terliklerini giymiştir, başörtüsünü taşıyan koruması naylon torbanın içinden örtüyü çıkararak kendisine vermiştir. Çiller kadınlara ayrılan bölüme geçip namazını kılmıştır. Camideki kadınlar orada bir başbakanın namaz kılmakta olduğuna inanamamışlardır. Çiller camiden çıktıktan sonra da örtüsünü başından çıkarmamıştır. Neden acaba? İşte yorumlarınızla katılabileceğiniz bir nokta sizin için açık bırakılmıştır. İsterseniz yorum yapabilirsiniz ama isterseniz yorum gerekseydi haber kanalım benim için nasıl olsa yapardı deyip kendinizi zahmete sokmayabilirsiniz. Kurtlu baklalar ortada. İş kör alıcı olmaya razı olup olmamakta. gazete ucuzlukları. Yaşamımızdaki biricik ucuzluğun beğeni ve nitelik alanında gerçekleşmesi şaşırtıcı mı? Hiç sanmıyorum. Televizyon haberciliğindeki ucuzculuktan örnekler vermiştim. Bir de gazetelerimize bakalım. Daha önce bu gazeteleri kastedenler renkli basın derlerdi. Siyah beyaz değildi bunlar. Üçüncü sayfalarında çıplak bir güzelin fotoğrafı bulunurdu. Üçüncü sayfa güzeli. Cinayet haberlerinin yanı başında cinselliği gıdıklayan fotoğraflarla renkli bir sergi görünümündeydiler. Şimdilerde eski özelliklerinden pek bir şey yitirmedikleri gibi onlara yenilerini de kattılar. Çok sevdikleri ve benimsettikleri sözcükle promosyon gazeteciliği ya da halkın taktığı adla tencere tava gazeteciliği yapıyorlar. Geçenlerde zamanım vardı, bunların birkaç tanesine baktım. Okunacak yer bulmak epeyce zor olduğu için baktım diyorum. Köşe yazıları dahil her yanına ancak bakılabilir bu gazetelerin okunacak bir yer bulmak sanıldığından çok daha güçtür. Köşe yazıları da her tümce bir paragraf, bazen tek sözcük bir satır biçiminde yazılarak şişirilmiştir. Toplasanız tek paragraf oluşturacak yazı, içerikçe olduğu kadar yerleştirmede de büyük puntolar ve gevşek bir dizilişle öyle sündürülmüştür ki görsel bir sütuna dönüştürülmüştür. Ve haber başlıkları, hemen tümü yorum. Üstelik ilkokul mezunu yarı cahil bir adamın her gün mahallenin camlı kahvesinde nargilesini fokurdatırken yapabileceği yorumların kalitesinde. Tarih rastgele bir gün. 15 Şubat 1996. Ateş gazetesinde manşetin üstündeki başlık. Güle güle giy. Yanda Mesut Yılmaz'ın tak geri bir fotoğrafı. Mesut Yılmaz'a sesleniliyor besbelli. Refah'la koalisyon görüşmelerini onaylamadığını bildiriyor gazete. Kahvedekiler birbirlerine takkeli fotoğrafı gösterip gülecekler o gün. Ateş'in ağababası Sabah'ın manşeti de ilginç. Koltuk uğruna laik cumhuriyeti satma. Son sözcük bir emir gibi görünüyor. Yoksa bir durum saptaması mı diye düşünürken sağ köşedeki listenin başlığını okuyorsunuz. Mesut Bey, bu laflar size ait. Demek neymiş? Manşette de doğrudan Mesut Bey'e seslenilmiş. Manşetlere yansıyan bir sıcaklık, oldukça yakın bir ilişki, manşetler boyu haberleşme. Sabah yazıcıları seçim sürecinde canlarını dişlerine takarak gerçekleştirdikleri DYP propagandasının güven meyvelerini topluyor. Onca propagandadan sonra hala bizim gazetemizi okuyorsa bu vatandaş elbette bizim seçmenimiz, pardon okurumuzdur. Bilmezler mi ki vatandaş porselen tabak, meyve sıkacağı gibi ıvır zıvırın peşine takılmış, kupon derdinde. Aynı aileden entelleri avlamak için çıkarılan yeni yüzyılın üst manşeti. Mesut Yılmaz başbakan refah iktidar mı biçiminde ve yine oldukça entel bir görünümde. Oysa manşet akrabası gazetelerin sıcak söyleyişiyle yakınlık gösteriyor. Dananın kuyruğu bugün kopuyor. Yine kahvehane söylemi şıklığında. Çok ayıp. Yakıştı mı bu kaliteli gazeteye dana ve kuyruk muhabbeti? Posta aynı konuyla ilgili başlığı biraz argo, biraz yansız bir tutumla vermiş. Erbakan bastırıyor. Milliyet sinematografik davranmış, refahla son tango. Nazar değdi, Allah korusun gibi metafizik tevekkülün örneklerine de bütün gazetelerde rastlamak mümkün. Orta çağın Osmanlı'ya denk düşen herhangi bir gününde çıkıyorlarmış gibi. İlk sayfada en büyük puntolarla verilen haberlerden biri, Ateş. Azrail'i yıldırdık. Azrail, efendim geçen pazar trafik kazasında kimse ölmemiş. Gazetede tam kendisinden beklenen yorumu bulmuş. Azrail'i yıldırdık. Hoş. O gün bütün gazetelerde yer bulan haberlerden biri de milletvekillerinin lojmanlarının kura ile belirlenmesi. Kurada 26 milletvekili uğursuz sayılan, ne demekse 9. sokaktaki lojmanları düşmüş. Haber Sabah'ın 14. sayfasında Belalı Sokağın Yeni Sakinleri başlığıyla verilmiş. Ateş için daha da ürkütücü bir başlık bulmuşlar. Elm Sokağı'nın Yeni Sakinleri. Magazin sayfalarında bile mistik öğe ağır basıyor. Örneğin şarkıcı Ebru Gündeş ile ilgili haber "Tövbekar oldu" başlığını taşımaktı. Kendi televizyon kanallarının reklamları, izlenme grafikleri, hemen her gazetenin televizyon kanalı ya da her televizyon kanalının birkaç gazetesi var ya, o geceki programlardan kendi kanallarına ait olanların abartılı tanıtımları yanında halkımızla ilgili haberlere de yer verilmiş kuşkusuz. İşte sabahın iç sayfa haberleri. Burun kesen koca hala bulunamadı ya da Sara Musa aşkını çeşitleme, 11 yaşında evlendi, 12'sinde çocuğu oldu, 16'sında ölümü seçti. Sonuç, kupon gazetelerimiz de kör alıcı avında. Kağıttan kardinaller. Edebiyatın modası geçti mi? Sanata gereksinmesi kalmadı mı toplumumuzun? Sanata evet kampanyaları açılmasına gerek duyulduğuna ve bu kampanyalara rağmen hala yüksek sesle bir evet gelmediğine göre sanattan umudumuzu kestik mi? Nasıl yücelteceğiz insanımızı sanatsız, nasıl karanlık düşüncelerin cennet cehennem hayallerinin öte dünya, faal burç, astroloji çıkmazının kıskacından kurtaracak, sade suya trit televizyon programlarının yapay doyumu yerine nasıl gerçek sanatın doygunluğuna çok kollu tüketim anaforundan nasıl çoğaltıcı, üretici, zenginleştirici bir yaşam biçimine çekeceğiz sanat olmadan? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'da fırınlardan önce tiyatro salonları açılırken gerekçe net bir biçimde söylenmişti. Yıkılan insanı onarmaya çalışmak. Bizim insanımız yıkık değil mi? 20 yılda 3 askeri darbe yaşarken, Güneydoğu'da çocuklarının kanı akarken, köle gibi çalıştığı halde günlük yaşamını sürdürmekte güçlük çekerken yıkılmıyor mu bu insan? Sahip çıktığı ilkeler, benimsediği değerler birer birer elinden alınırken yaralanmıyor mu, kanamıyor mu? Peki bu yaralı insanın acısını dindirmek için ne yapılıyor? Çıplak kadın resimlerinin bolca yer aldığı gazeteler sunularak cinsel açlığı ticari kazanca dönüştürülüyor, futbolla beyni uyuşturuluyor, televizyonun karşısına çekilip sözde eğlendiriliyor. Safsata dediği şeylerde yeniden bilinmeyenler keşfetmeye yönlendirilip cinlerle, medyumlarla ilgilenmesi sağlanıyor, yeniden din, yeniden milliyetçilik getiriliyor gündemi, aynı pilav ısıtılıp ısıtılıp önüne sürülüyor. Bir yandan da bu yönlendirmelerle ilgisiz gibi görünen yeni modeller çıkarılıyor karşısına. Okumanın, diplomanın, kültürün önemsiz olduğu her yeni örnekle bir kez daha vurgulanıyor. Son model arabalarında gezen, boğaz manzaralı dairelerinde şampanyalar tüketen şarkıcılar, mankenler, futbolcular, özel ve özendirici yaşamlarıyla her gece darıcık odasına davetsiz konuklar olarak doluşturuluyor. Sanat ve sanatçı kavramları bunlar için kullanılıyor, o kadar çok kullanılıyor ki sanatın gerçekten ne anlama geldiği ve edebiyatın da sanat olduğu unutturuluyor. Bununla da yetinilmiyor. Edebiyatçı, yazar kabul edilen kişiler çok özel yöntemlerle gözden düşürülüyor. Parlak bir yazar olarak sunulan Orhan Pamuk, en çok yakışıklılığıyla ilgi topluyor medyada. Hilmi Yavuz, feminist ama güzel bir kadınla aptalca söyleşiler yaparken buluyor kendisini. Başka yazarlar ancak suçlanırlarsa medya yer açıyor kendilerine. Aziz Nesin'i kendisini öldürtmek istediği ve bu arada 37 kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılamaya cesaret edebiliyor medya. Yaşar Kemal, kendisini gündemde tutabilmek amacıyla Kürt sorunu hakkında demeç vermiş oluyor. Hele Metin Kaçan bulunmaz bir fırsat olarak değerlendiriliyor ve yargıyı beklemeyecek kadar heyecanlanıyor medya. Mahkemelerden çok önce kendisi ipini çekiyor Kaçan'ın. Medyada adı geçen başka edebiyatçı yazar biliyor musunuz? Peki ne yapılmaya çalışılıyor? Sorun yalnızca edebiyatın, sanatın toplum gündeminden silinmeye çalışılması sorunu değil. Sorun medyanın hayır demeden kendisini izleyecek bir sürü yaratma, ipleri her koşulda elinde tutma istemi. Giderek canavarlaşması, verdiğiyle yetinmeyeni haddini bildirmesi, önüne geçmek isteyeni yere yıkıp üstünde tepinmesi. Medya kendisinin kardinal olduğu yeni bir orta çağ hazırlıyor toplumu. Sahte cennetlerin anahtarları satışa çıkarılıyor yeniden. güzel evlerdeki güzel kadınlar, güzel erkekler, huriler, gılmanlar yerine pazarlanıyor. Bitti, öldü dediğiniz düşünceler hortlatılıyor, geçerliliğini yitirmiş görüşler yeniden tartışma düzlemine getiriliyor. Yalnız edebiyatçıların değil, tüm gerçek sanatçıların ve düşünen insanların ekrandan uzak tutulmasının nedeni budur. Eli sopalı, sarıklı cübbeli adamların kimselere gösterilmeyen hoşgörüden yararlanarak ayrı stüdyolarda ağırlanmasının anlamı budur. Kadınlar tam da eşitlik savaşımında epeyce yol aldıklarını düşünürlerken doçent bir bayana temsil ettiği cinsiyet adına köpek muamelesi yapan 3-5 şarlatana uhrevi bir alemden geliyorlarmış gibi ayrıcalıklı davranılması yalnızca ticari bir amaçla açıklanamaz. Kemalizmi bir kazanım olarak görüp ilerisine nasıl geçilebileceğini düşünmek gerekirken, tabuları yıkmak maskesi altında Kemalizmin temeline dinamit koyacaklarını açıklayanlarla yeniden ve en dipten başlatılıyor tartışma. Tartışma düzeyi konuşma, anlama, algılama düzeyi sürekli aşağı çekiliyor. Bencilliğin birkaç haddini bilmezin medyaya ve onun değer diye öne sürdüklerini açtığı savaş, Don Kişot'un yel değirmenleriyle dövüşmesine benziyor. Yel değirmenlerini yıkamayacağını bilerek sürdürülen bir savaş, anlamlı çünkü ticari değil, gerekli çünkü kaçınılmaz. Mantık yanlışları. Tansu Çiller, bayramı Yeniköy'deki yalısında geçir çekmiş. 8 Şubat 1997 tarihinde Show TV bunun haberini veriyor. Yine bir sürpriz yapıp eşiyle birlikte yat turuna çıkması hiç de sürpriz değil. Şimdi Tansu Çiller'in yat gezisine çıkması sürpriz mi değil mi? Hiç de sürpriz değil ise Tansu Çiller sürpriz yapamayacak. Sürpriz olmayan bir sürpriz. Halı saha futbol turnuvasına katılım rekor düzeyde oldu dendiğinde İnsanın aklına bu sonuca bundan önceki turnuvalarla yapılan bir karşılaştırma aracılığıyla ulaşıldığı gelmez mi? Peki bu ilk kez düzenlenen bir turnuva ise hangi rekor katılım? Oranlama ve karşılaştırma ancak iki şey, varlık, nesne, olgu, durum arasında yapılabilir. Bir basketbol karşılaşmasında anlatıcı. Beni sevindiren şeylerden biri de salonun doluluk oranı dediğinde salonun doluya yakın olduğunu kestirebiliriz. Ama bugüne kadar Türkiye'nin yapacağı en büyük organizasyon dendiğinde yine bir bulanıklık. Bugüne kadar yaptıkları içinde bir şeyin en büyük olduğunu kestirebiliriz de yapacağı demek geleceği ipotek altına almak olmaz mı? Ya da elbet insanlar bir gün bunu anlayacaklar ki sevgi daha değerlidir. İnsanlar bir gün sevginin neden daha değerli olduğunu anlayacaklar. Süslü bir söyleyiş uğruna düşünülen mantıksızlıklar. Önceliği bileğinin hakkıyla alan kişi futbolcu Tanju. Şöyle demişti. Hayat güzel şey ama yaşanırsa Hıncal abi. Yaşanmayan şeyin nasıl hayat olabileceği üstüne pek düşünmemiş anlaşılan. Bu konuda Tanju elbette yalnız değil. Şu da oldukça gösterişli bir örnek. Mutluluk, mutlu olduğunu hissetmeye bağlı bir şey. Mutluluk zaten bir his, bağlı bir şey değil. Tanımı gereği tam da o his. Kandemir Kondu örnek aldığını söyleyen bir senariste geçiyorum. Gülme, düşünmenin bir fonksiyonudur. Gülmeden düşünülmez. Bir dil sürçmesi olabilir. Düşünmeden gülünmez demek istenmiştir aslında. Yoksa düşünme eylemi için gülme koşulunu getirmek, düş gücünü harekete geçiriyor ve epeyce gülünç görüntüler canlanıyor insanın kafasında. Bir köşede kendi kendine gülen birinin ne yapıyorsun sorusuna içtenlikle düşünüyorum diye yanıt vermesi gibi. Aynı programda yine Kandemir Konduk'tan söz edilirken şöyle bir şey daha söylenmişti. Onun bana söylediği birçok şeyleri hedef haline getirmişimdir. Yani yol olaraktan. Açıklamaya kalkılması gayet güzel gidiyormuş. Hedef haline getirmek iyi ama yol olaraktan hedef nasıl olacak? Yol mu, hedef mi? Elimdeymişken bir iki yanlışı daha düzelteyim bari. Yol olaraktan denmez. Olarak yeter. Birkaç sözcüğünden sonra da tekil ad kullanılır. birçok şeyleri değil, birçok şeyi. Bir tiyatrocu aldığı ödülleri kastederek bunlar bir sonraki işe daha büyük soru işaretleriyle başlamamı sağlıyor demişti. Ama bunun üstünde pek durmayacağım. İşaret mi, soru mu ya da sağlamak mı, neden olmak mı sorulmadan kalsın.